Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 30. ayrım. Floresan ışıkta gözlerinin altındaki halkalar morluk gibi görünüyordu. Hala biraz zaman var, uyumalısın. Direnç göstermeden uzandı ama gözlerini kadranlarından birinin bir o yana, bir bu yana gidip gelen bir iğnesine sabitledi. Tıpkı yaralı bir hayvana uzanır gibi elimi uzattım ve alnına düşen saçlarını geri ittim. Dokunduğum anda dona kaldı ama geri çekilmedi. Bu yüzden saçlarını usul usul okşamaya devam ettim. Son arenadan beri ona ilk kez isteyerek dokunuyordum. "Beni hala korumaya çalışıyorsun. Gerçek mi, gerçek değil mi?" diye fısıldadı. "Gerçek," diye yanıt verdim. Daha fazla açıklama bekler gibiydi. "Çünkü sen ve ben bunu hep yaparız. Birbirimizi hep kollarız." Bir dakika kadar sonra uykuya daldı. 7'ye dakikalar kala Pollux'la birlikte diğerlerinin arasında dolaşıp herkesi uyandırdık. O da uyanma haline eşlik eden alışılmış esneme ve iç çekişlerle dolmuştu. Ama kulaklarımın algıladığı başka bir ses daha vardı. Tıslama gibi bir şey. Belki de bir borudan sızan buhar ya da trenlerden birinin çok uzaktan gelen gürültüsü. Daha iyi duyabilmek için diğerlerini susturdum. Evet, bir tıslama vardı ama bu uzayan tek bir ses değildi. Daha çok bir araya gelip sözcükler oluşturan, çok sayıda soluk alıp verme gibiydi. Tek bir sözcük, tünellerde yankılanan. Bir sözcük, bir isim, hiç durmadan tekrar eden. Katniss. 22. Böbürlenme süresi sona ermişti. Belki de başkan kazı çalışmasını geceden başlatmıştı. Ya da yangın söner sönmez. Boksun kalıntılarını bulup kısa süreli bir rahatlama yaşamışlar ve saatler yeni ödüllerden uzak akıp gittikçe şüphelenmeye başlamışlardı. Bir noktada kandırıldıklarını anlamışlardı ve Başkan Snow aptal yerine konmaya tahammül edemezdi. İzimizi ikinci daireye kadar sürüp sürmediklerinin ya da doğruca yer altına indiğimizi tahmin etmelerinin bir önemi yoktu. Artık aşağıda olduğumuzu biliyorlardı ve beni bulmaya programlanmış bir şeyi, büyük olasılıkla bir mutta sürüsünü serbest bırakmışlardı. Katniss, sesin yakınlığı beni yerimden sıçrattı. Kaynağını görmek için deli gibi çevreme bakınmaya, vuracak bir hedef aramaya başladım. Katniss, Pete'in dudakları neredeyse hiç kıpırdamıyordu ama ismimin ondan çıktığına hiç şüphe yoktu. Tam biraz daha iyi olduğunu düşünmeye ve santim santim de olsa bana dönmekte olduğunu umut etmeye başladığım anda Snow'un zehrinin ne kadar derinlere indiğinin kanıtı karşımdaydı. Katniss, Pete tıslayan Kore'ye tepki vermeye, ava katılmaya programlanmıştı. Olduğu yerde kıpırdanmaya başlamıştı. Başka seçeneğim yoktu. Okumu beynine saplanacak şekilde kaldırdım. Hiçbir şeyi hissetmeyecekti. Birden gözleri dehşetle fal taşı gibi açılmış bir halde soluk soluğa hızla doğrulup oturdu. Katniss, başını bana doğru uzatmıştı ama yayımı ve hazır bekleyen okumu fark etmemiş gibiydi. Katniss, hemen buradan çık. Tereddüt ettim. Sesi telaşlıydı ama delirmiş gibi değildi. Neden? Bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum. Tek bildiğim seni öldürmesi gerektiği, dedi Pete. Koş, çık buradan, durma. Anlık bir kafa karışıklığının ardından onu vurmama gerek olmadığına karar verdim ve yayımı gevşettim. Çevremdeki kaygılı yüzlere baktım. Bu şey her neyse benim peşimde. Ayrılmak için doğru zaman olabilir. Ama biz senin korumanız, dedi Jackson. Ve çekim ekibin, dedi Cressida. Seni bırakmam, dedi Gale. Kamera ve dosya dışında hiçbir donanımı olmayan çekim ekibine baktım. Bir de iki silahı ve bir zıpkını olan Finnick vardı. Silahlarından birini Castor'a vermesini önerdim. Pete'in boş fişeğini çıkarıp gerçek bir fişekle değiş tokuş etmesini ve Pollux'u silahlandırmasını. Gale ve benim yaylarımız olduğu için silahlarımızı Messella ve Cressida'ya geçirdik. Onlara silahı tutup tetiği çekmenin ötesinde bir şey gösterecek zamanımız yoktu. Ama yakın mesafede bu kadarı da yeterli olabilirdi. Hiç savunmasız olmaktan iyiydi. Şimdi silahsız bir tek Pete kalmıştı ama adımı bir avuç mutta ile birlikte fısıldayan birinin silaha da ihtiyacı yoktu zaten. Odayı kokumuz dışında her şeyden arındırıp çıktık. O an için kokumuzu silmenin yolu yoktu. Tıslayan şeylerin izimizi bu sayede sürdüklerini tahmin ediyordum. Çünkü geride pek fazla fiziksel iz bırakmamıştık. Muttaların burunları olağanüstü duyarlı olmalıydı ama borulardaki suların içinden geçerek geçireceğimiz süre izimizi kaybettirmeye yarayabilirdi. Odadaki makine uğultusundan uzaklaşınca tıslama sesleri iyice belirginleşti. Ancak en azından artık muttaların yeriyle ilgili daha fazla hissiyatımız vardı. Arkamızda hala belirgin bir mesafedeydiler. Snow onları yer altına büyük olasılıkla boksu buldukları yere yakın bir noktadan salmıştı. Her ne kadar onların bizden çok daha hızlı hareket edebildikleri tartışma götürmese de teorik olarak bir hayli önde olmalıydık. Zihnim ilk arenadaki kurdumsu yaratıklar, çevre kasır oyunlarındaki maymunlar ve yıllar içinde televizyonda şahit olduğum türlü canavarlık arasında gidip geliyor, bu muttaların nasıl bir biçimde olduklarını merak ediyordum. Snow beni en çok neyin korkutacağını düşünüyorsa öyle olmalıydılar. Pollux ve ben yolculuğumuzun bir sonraki bacağı için bir plan hazırlamıştık ve varış noktamız tıslamanın aksi yönünde olduğu için değiştirmek için bir neden göremiyordum. Süratli hareket edebilirsek belki de Snow'un malikanesine muttalar bize ulaşamadan varabilirdik. Oysa hızın beraberinde getirdiği aksaklıklar da vardı. Kötü basılan bir çizmenin neden olduğu bir su sıçraması, bir silahın kazayla boruya çarpması, hatta benim gizliliğe ters düşecek kadar yüksek sesle verdiğim emirler. Bir taşma borusu ve kullanılmayan bir tren rayı boyunca 3 blok kadar ilerlemiştik ki çığlıklar başladı. Boğuk, genizden gelen çığlıklar. Tünel duvarlarında çarpıp yankılanıyordu. Pete hemen "Avox'lar" dedi. Ona işkence ederlerken Darius da böyle sesler çıkarmıştı. Cressida, muttalar onları bulmuş olmalı dedi. Yani yalnızca Katniss'in peşinde değiller dedi Leek bir. Büyük ihtimalle önlerine çıkanı öldürecekler. Yalnızca ona ulaşana dek durmayacaklar. O kadar dedi Gale. Beatty ile çalışarak geçirdiği uzun saatlerin ardından büyük olasılıkla haklıydı. Ve işte yine benim yüzümden ölen insanlar ve ben. Alaycı kuş için can veren arkadaşlar, müttefikler, yabancılar. Bırakın tek başıma devam edeyim. Onları peşime düşüreyim. Hollow'u Jackson'a devredeceğim. Sizler görevi tamamlayabilirsiniz. Jackson sıkıntılı bir sesle, bunu kimse kabul etmez dedi. Boşa zaman kaybediyoruz dedi Finnick. Pete, dinleyin diye fısıldadı. Çığlıklar kesilmişti. Yokluklarında benim adım yeniden yankılanmaya başlamıştı. Sesin yakınlığı ürperticiydi. Artık yalnızca arkamızdan değil, aynı zamanda altımızdan geliyordu. Katniss, Pollux'un omzunu dürttüm ve koşmaya başladık. Sorun, planımızın bir alt seviyeye inmeyi içermesiydi ve bu artık olasılık dışıydı. Aşağı inen merdivenlere ulaşınca Pollux ve ben holoda alternatif taramaya koyulduk. Ve işte o anda öğürmeye başladım. Jackson, maskeler takılsın diye emretti. Maskeye gerek yoktu. Herkes aynı havayı soluyordu. Ben sabahki güvecimi kusuyordum çünkü merdivenlerden gelen kanalizasyonu bastıran kokuya yalnızca ben tepki veriyordum. Güller. Titremeye başladım. Kokuya arkamı döndüm ve doğruca transfere daldım. Tıpkı yukarıdakiler gibi pürüzsüz, pastel renkli taşlarla döşenmiş ancak iki tarafında evler yerine beyaz tuğla duvarların sıralandığı sokaklar. Teslimat kamyonlarının Kapitol'ün trafiğinden uzak rahatça yol alabildikleri bir yol. Şu anda bizim dışımızda tamamen boştu. Yayımı çektim ve ilk gozayı içindeki etobur sıçanların hepsini öldüren patlayıcı bir okla indirdim. Sonra bir sonraki kesişme noktasına koştum. Burada atılacak tek bir yanlış adımın ayağımızın altındaki zemini kaydıracağını ve bizi et öğütücü olarak etiketlenmiş bir şeye yem edeceğini biliyordum. Diğerlerine yanımdan ayrılmamaları için bağırdım. Köşeyi olabildiğince yakın dönmeyi ve daha sonra et öğütücüyü havaya uçurmayı planlıyordum ama bizi işaretlenmemiş bir koza daha bekliyordu. Sessizce olup bitmişti. Katniss. Finnick beni durdurmasa tamamen gözden kaçıracaktım. Fırlatılmaya hazır okumla hızla arkama döndüm ama ne yapılabilirdi ki? Gale'in işe yaramamış iki oku tavandan yere kadar inen altın renginde geniş bir ışık sütununun önünde yerde duruyordu. Mesela tek ayağının parmaklarının bittiği yerde yükselmiş, kafası arkaya eğik, bir ışık hüzmesi tarafından esir alınmış halde heykel gibi hareketsiz duruyordu. Ağzı açık olmasına rağmen bağırıp bağırmadığını kestiremiyordum. Etinin mum gibi eriyip gitmesini müthiş bir çaresizlik içinde izledik. ''Ona yardım edemeyiz.'' Pete insanları ileri doğru itiyordu. ''Edemeyiz.'' bizi harekete geçirecek kadar işlevsel kalabilen tek kişinin o olması inanılmazdı. Kendini kaybedip beynimi dağıtması gerekirken nasıl kontrol altında kalabildiğini bilmiyordum ama zaten bu saydıklarım her an olabilirdi. Elini omzumda hissedince meseladan geriye kalan dehşet verici artıklara arkamı döndüm ve ayaklarımı hızlı hem de bir sonraki kavşakta güçlükle durabileceğim kadar hızlı hareket etmeye zorladım. Bir dizi silah sesinin ardından bir alçı yağmuru indi. Kozayı görmek için bir o yana bir bu yana bakınırken transferden aşağı bize doğru ilerleyen barış muhafızları bölüğünü gördüm. Yolumuzu tıkayan et öğütücü yüzünden ateşe karşılık vermekten başka seçeneğimiz yoktu. Sayıca iki katımızdılar ama yıldız mangasının kaçmaya çalışmayan ve bir yandan ateş eden altı orijinal üyesi hala aramızdaydı. Kan lekeleri beyaz üniformalarında çiçek gibi açarken çantada keklik diye düşündüm. Dörtte üçü cansız halde yere serilirken tünelin yan tarafından benim kokudan kaçmak için kendimi attığım taraftan yenileri belirdi. Bunlar barış muhafızları değildi. Beyaz, dört bacaklı, yetişkin bir insan boyutlarında yaratıklardı ama insana benzerlikleri burada bitiyordu. Çıplaktılar. Uzun sürüngen kuyrukları, kavisli sırtları ve öne çıkık başları vardı. Ölü ya da diri, barış muhafızlarının başına üşüştüler. Ağızlarıyla boyunlarına yapışıp miğferli kafalarını koparmaya başladılar. Görünüşe bakılırsa Kapitol'de evcil hayvan barındırmak da en az 13'teki kadar anlamsızdı. Barış muhafızlarının boyunlarının vurulması yalnızca saniyeler sürdü. Mottalar karınlarının üstüne indiler ve dört ayak üstünde sıçrayarak üstümüze gelmeye başladılar. "Bu taraftan!" diye bağırdım. Duvara neredeyse sarılmış haldeydim. Kozadan kaçınmak için keskin bir sağ dönüş yaptım. Herkesin yanıma geldiğinden emin olunca kavşağa ateş ettim ve et öğütücüyü devreye soktum. Kocaman, mekanik dişler ortaya çıktılar ve karoları toza çevirdiler. Bunun, muttaların bizi takibini imkansız kılması gerekiyordu ama emin değildim. Bildiğim kurt ve maymun muttalar inanılmaz derecede uzağa sıçrayabiliyorlardı. Tıslama sesi kulaklarımı yakıyor, güllerin pis kokusu çevremdeki duvarların dönmesine neden oluyordu. Holo'yu kontrol edecek zamanım yoktu. Pollux'un peşinden transferde yaklaşık 10 metre kadar ilerledik ve bir kapıdan geçtik. Karoların betona döndüğünü, daracık, pis kokulu bir borudan yaklaşık 30 santim genişliğinde bir çıkıntıya emeklediğimizi fark etmiştim. Ana kanalizasyondaydık. Bir metre kadar aşağıda insan atıkları, çöp ve kimyasal köpük birikintilerinden oluşan zehirli bir karışım vardı. Yüzey kısmen yanıyor, bazı yerlerden de kötü görünüşlü buhar dumanları yükseliyordu. Tek bir bakış bile düşmeniz halinde geri dönüşün olmadığını anlamak için yeterliydi. Kaygan zeminde cesaret edebildiğimiz kadar hızlı hareket ederek dar bir köprüye ulaştık. Köprüyü geçip diğer taraftaki girintiye varınca Pollux elini bir asma verdivene vurdu ve yukarıya doğru çıkan sütunu işaret etti. İşte bu, çıkış noktamız burasıydı. Gruba hızla göz atınca bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. "Durun, Jackson ve Leek 1 neredeler?" "Muttaları tutmak için öğütücüde kaldılar," dedi Holmes. "Ne?" "Hiç kimseyi o canavarların eline bırakmak istemeyerek köprüye doğru hamle yaptım ama Holmes beni kolumdan yakalayıp durdurdu." "Hayatlarını ziyan etme Katniss, onlar için artık çok geç." Holmes başıyla, sürünerek bizim az önce geçtiğimiz çıkıntıya ulaşan muttaları işaret etti. Gale, "geri çekilin!" diye bağırıp ucu patlayıcı yüklü okuyla köprünün uzak ucunu temelinden ayırdı. Köprü, tam muttalar ona ulaştığı anda köpüklerin arasına gömüldü. Onlara ilk defa dikkatle bakabildim. İnsan, sürüngen ve kim bilir daha neler karışımı bir şeylerdi. Beyaz gergin sürüngen derilerine pıhtılaşmış kan bulaşmıştı. Pençeli elleri ve ayakları, çelişkili çizgilerin karmaşası çirkin yüzleri vardı. Bedenleri öfkeyle eğilip bükülürken adımı tıslıyor, çığlıklar atıyorlardı. Kuyruklarını ve pençelerini savuruyor, geniş, köpük saçan ağızlarıyla birbirlerinden ya da kendilerinden kocaman lokmalar koparıyorlardı. Beni yok etme ihtiyaçları onları deli ediyordu. Kokum onlar için, en az onlarınkinin benim için olduğu kadar uyarıcı olsa gerekti. Hatta daha bile fazla. Çünkü muttalar, zehrini aldırmadan kendilerini leş kokulu kanalizasyon çukuruna atmaya başlamışlardı. Bizim yakadaki herkes ateş açtı. Oklarımı rastgele seçiyor, muttaların vücutlarına ateş ve patlayıcı maddeler gönderiyordum. Ölümlüydüler ama o kadar. Doğal olan hiçbir şey bedenine saplanan iki düzine mermiye rağmen hayatta kalamazdı. Evet, onları eninde sonunda öldürebilirdik ama sayıca o kadar fazlaydılar ki. Borudan kanalizasyon çukuruna atlamak için bir an bile tereddüt etmeyen sonsuz bir kaynak dökülüyordu. Yine de ellerimin bu kadar titremesinin nedeni onların sayıları değildi. Hiçbir mut da iyi değildi ve hepsi zarar vermeye programlıydı. Bazıları maymunlar gibi canınızı alırdı. Diğerleri iz sürücü arılar gibi mantığınızı. Ancak gerçek canavarlar, en korkutucu olanlar, işin içine kurbanı dehşete düşürmek üzere tasarlanmış, sapkın bir psikolojik boyut katarlardı. Ölü haraçların gözlerini taşıyan kurt muttaların görüntüsü, Pirim'in işkence çeken sesini taklit eden zevzek kuşları, Snow'un güllerinin kurbanların kanıyla karışmış, kanalizasyonun üstünden bana kadar ulaşan bu mide bulandırıcı kokuyu bile delip geçebilen pis kokusu, kalbimi deliye, tenimi buza ve ciğerlerimi soluk alamaz hale dönüştürmesi. Sanki Snow yüzüme doğru soluyor ve bana ölme zamanımın geldiğini söylüyor gibiydi. Diğerleri bana bağırıyorlardı ama tepki veremiyordum. Pençeleri ayak bileğime yapışan bir muttanın kafasını uçurduğum anda güçlü kollarca kaldırıldım. Asma merdivene çarptım. Beni basamaktan iten eller çıkmama emrediyorlardı. Tahtaya dönen kuklamsı uzuvlarım itaat ettiler. Hareket etmek duyularımın yerine gelmesine neden olmuştu. Benden yukarıda olan tek insana baktım. Pollux. Pete ve Cressida daha aşağıdaydılar. Bir sahanlığa ulaştık. İkinci bir merdivene geçtik. Basamaklar ter ve küfle kayganlaşmıştı. Bir sonraki düzlüğe vardığımızda zihnim açıldı ve olanların gerçekliğini idrak ettim. Kafayı yemiş bir halde insanları merdivenden yukarı çekmeye başladım. Pete, Cressida, hepsi o kadardı. Ne yapmıştım ben? Diğerlerini neye terk etmiştim? Merdiveni geri inmeye başladım. Kısa bir süre sonra çizmem birine çarptı. Tırman! Gale adeta kükremişti. Yeniden yukarı çıktım ve onu yanıma çektim. Başkalarının da olduğunu umarak aşağıya, loş basamaklara baktım. Hayır. Gale yüzümü ona çevirdi ve başını salladı. Üniforması parçalanmıştı. Boynunun yan tarafında açık bir yara vardı. Aşağıdan bir insan çığlığı geldi. Birisi hala yaşıyor dedim, yalvarır gibi. Hayır Katniss, gelmiyorlar dedi Gale. Yalnızca muttalar kaldı. Gerçeği kabul edemiyordum. Cressida'nın silahının ışığını aşağıya tuttum ve çok aşağıda, üzerine saldıran muttalara karşı koymaya çabalayan Finney'i seçtim. Muttalardan biri kafasını arkaya atıp öldürücü ısırığını almaya hazırlanırken çok acayip bir şey oldu. Finney'e dönüştüm sanki. Hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyordu. Bir teknenin direği, gümüş bir paraşüt, Max'in kahkahası, pembe bir gök, Beatty'nin zıpkını, gelinlikli eni, kayaları döven dalgalar ve sonra bitti. Holoyu kemerimden çıkardım ve boğulur gibi gece kilidi, gece kilidi, gece kilidi diye haykırıp bıraktım. Patlama platformu sarar, mutta ve insan eti parçacıkları borudan yukarı fırlayıp üstümüze yağarken diğerleriyle birlikte duvara yapıştım. Pollux borunun kapağını gürültüyle kapatıp kilitledi. Pollux, Gale, Cressida, Pete ve ben. Geriye yalnızca biz kalmıştık. İnsani duygular daha sonra gelecekti. Şu an için yalnızca ekibimizin kalan kısmını hayatta tutacak hayvani güdünün bilincindeydim. Burada duramayız. Biri bir bandaj çıkardı ve Gale'in boynuna sardık. Onu ayağa kaldırdık. Yalnızca tek bir karaltı duvardan ayrılmamıştı. Pete dedim. Yanıt vermedi. Bayılmış olabilir miydi? Önünde diz çöküp kelepçeli ellerini yüzünden çektim. Pete. Göz bebekleri o kadar irileşmişti ki, gözleri maviden eser kalmamış siyah birer kuyuya dönüşmüştü sanki. Bilek kasları metal kadar sertti. Bırak beni diye fısıldadı. Dayanamıyorum. Evet dayanabilirsin dedim. Pete kafasını salladı. Kafayı yiyorum. Delireceğim. Onlar gibi. Muttalar gibi. Gırtlağımı deşmek için üzerime eğilmiş, kudurmuş bir canavar gibi. Ve burada, nihayet bu yerde ve bu şartlar altında onu gerçekten öldürmem gerekecekti. Ve Snow kazanacaktı. Sıcak, acı bir öfke içimi dağladı. Snow bugün yeterince kazanmıştı zaten. Riskli bir girişim ve belki de intihardı ama düşünebildiğim tek şeyi yaptım. Eğildim ve Pete'i dudaklarından öptüm. bütün bedeni sarsılmaya başlamıştı. Ancak hava almak için geri çekilmek zorunda kalana kadar dudaklarımı dudaklarından ayırmadım. Ellerim bileklerine kaydı ve onu sımsıkı tuttum. Seni benden almasına izin verme. Kafasının içinde köpüren kabuslarla savaşırken soluk soluğaydı. Hayır, bunu istemiyorum. Ellerini canını acıtacak kadar sıkı tuttum. Benimle kal. Göz bebekleri bir an iğne deliği kadar büzüldükten sonra hızla büyüdü ve normale yakın bir boyuta geldi. Daima diye mırıldandı. Pete'in ayağa kalkmasına yardım ederken Pollux'a dönüp sokağa ne kadar uzağız diye sordum. Tam üstümüzde olduğunu işaret etti. Son asma merdiveni de tırmandım ve birinin depo odasına açılan kapağı ittim. Tam doğrulduğum anda içeriye bir kadın girdi. Üzerinde egzotik kuş nakışları olan parlak turkuaz rengi ipek bir sabahlık vardı. Morumsu kırmızı saçlarını bulut gibi kabartmış ve yaldızlı kelebeklerle süslemişti. Elinde tuttuğu yarısı yenmiş sosisin yağı rujuna bulaşmıştı. Yüzündeki ifade beni tanıdığını söylüyordu. Yardım istemek için ağzını açtı. Bir an bile tereddüt etmeden onu kalbinden vurdum. 30. ayrımın sonu. Sayfa 337. Devamı 31. ayrımda.